Afrikalı Leo, Amin Mağlov, 2. kaset, 1. yüz, sayfa 47. Daha yılın ilk günlerinde, diyordu annem, kuşatmacıların kapatmadığı bir iki yolu da kar kapattı. Böylece Granada ülkenin geri kalanından kopmuş oldu. Özellikle buğday, arpa, burçak, aktarı, yağ ve kuru üzümün geldiği Vega ve güneydeki Alpacarra dağlarıyla bağlantımız hepten kesilmişti. Komşularımızın hepsi, en az yoksul olanlar bile korkuyordu. Her gün bulabildikleri her şeyi alıyor, odalarının duvarları boyunca sıraladıkları ağzına dek dolu küplerle testilere karşın sıçanlardan ve çapulculardan korkmuyorlar, fakat kıtlıktan korkuyorlardı. Yollar açılır açılmaz akrabalarının bulunduğu köylere gideceklerini söylüyorlardı. Kuşatmanın ilk aylarında çevredeki köylerde oturanlar, Granada'nın daha güvenli olduğunu düşünmüşler, Guadiz ve Cebeli Tarık'tan gelen göçmenlerle birlikte kentimize sığınmışlar, akrabalarının evlerine, camilerin külliyelerine ya da boş buldukları evlere yerleşmişlerdi. Yaz boyunca bahçelere veya ekilmemiş tarlalara kurdukları çadırlarda barınmışlardı. Sokaklar her türlü dilenciyle doluydu. Sık sık paçavralar içinde ve bir deri bir kemik kalmış anne, baba, çocuklar ve yaşlılarıyla tüm ailenin dilendiğine rastlanabiliyordu. Öte yandan kimi gençler korku salan çeteler oluşturuyorlardı. Onurlu kimselerse yardım dilenemedikleri ve suç işleyemedikleri için evlerinde meraklı gözlerden uzakta yavaş yavaş ölüyorlardı. Benim ailemin yazgısı daha bir başkaydı. Yokluğun en etkili olduğu günlerde bile bizim evde hiçbir şeyin eksikliği görülmedi. Bunu babamın işine borçluyduk. Babasından ona belediyede çok önemli bir iş miras kalmıştı. Babam kamu tartıcı başıydı. Tahıl tartar ve ticaret işlerini düzene sokardı. Bu işten ötürü ailemiz bireylerinin hepsinin adı Elvezan'dı. Elvezan tartıcı demektir. Ben de bu adı taşımaktayım. Mağrip'te kimse bu adımın da Leo, daha doğrusu Giovanni Leon de Medici olduğunu bilmez, kimse bana Afrikalı demez. Orada ben Muhammed Elvezan'ın oğlu Hasan'dım. Resmi belgelerde adıma bir de Ezzeyati eklenmiştir. Boyumuzun adı. Gerçekte El Garneti, yani Granadalı, Fas'tan uzakta olduğum zaman da El Fassi derler, ilk yerleştiğim ve sonuncu olmayacak olan Fas'ı kastederek. Babam tartıcı olarak aşırıya kaçmamak koşuluyla yiyecek ambarlarından istediği kadar yiyecek alabiliyordu. Dahası tüccarların yaptığı hileleri açık etmemek karşılığında altın dinar alıyordu. Babamın bunu varsılığını artırmak amacıyla yaptığına inanmıyorum. Bence tek kaygısı açlık olgusunu yapabildiğince ailesinden uzakta tutmaktı. Annem bana hep öyle tombil bir çocuktun ki derdi. Seni kem gözlerden korumak için sokağa çıkarmak istemezdim. Ayrıca başkalarına göre bolluk içinde olduğumuzu sergilememek de çok önemliydi. Daha zor durumda olan komşulara yardım amacıyla babam sık sık eline geçirdiklerinden özellikle et ve başka yiyecekler verir, bunu yaparken de ölçülü davranırdı. Çünkü gereğinden çok verdiği şeyler kışkırtıcı ya da küçük düşürücü olabilirdi. Başkent insanlarının gücü ve umudu kırılınca öfke ve umarsızlıklarını sokak gösterileriyle ortaya koymaya başladılar. Ne olursa olsun savaşı durdurması için sultana temsilciler gönderilmesine karar verildi. Babam El Bayezid'den temsilci olmayı kabul etti. Babam ne zaman Granada'nın düşüş öyküsünü anlatsa Elhamra'nın goblenle kaplı odalarından söz etmeyi de unutmazdı. Neç'ten gözyaşı çeşmesine, çömlekçilerden badem tarlalarına kadar kentin her yanından gelen temsilciler vardı. 30 kişiydik. Kimi tir tir titriyor, kimi bağırıyordu. Bağıranlar da en az ötekiler kadar titriyordu. Ben korkmadığımı söyleyemem. Utanmasam geri dönecektim. Fakat yaptığımız aptallığı bir düşün. Tam 2 gün boyunca sultana ilenmiş, en kötü sövgüleri haykırmış, vezirlerini aşağılamış, sultanın eşleri için üstü kapalı sözler etmiş, ya savaşmasını ya da barış yapmasını ve insanların mutlulukla yaşayamadıkları, onurla ölemedikleri bu duruma son vermesini istemişlerdi. Casuslarının çoktan ona ulaştırdıkları bu sözleri ve aşağılamaları bir de doğrudan doğruya yüzüne söylemek istiyormuşuz gibi karmakarışık, gürültülü patırtılı bir öbek temsilci kendi sarayında subayları ve muhafızları arasında ona meydan okumaya gitmiştik. Ben de muhtesip dairesinin bir görevlisi, kamu düzeninden sorumlu bir kişi, düşman kent kapılarının çok yakınındayken baş kaldıranlar arasında sultana meydan okuyordum. Bütün bunları düşününce bir zindana atılacağıma, boğa sinirinden yapılmış bir kırbaçla kan çıkasıya kırbaçlanacağıma ya da kent duvarlarındaki mazgallardan birinde çarmıha gerileceğime inanmaya başlamıştım. Korkularım temelsiz çıktı. Bu kez de korkunun yerini utanç aldı. İyi ki arkadaşlarımın hiçbiri korkumun ya da utancımın ayrımına varmamıştı. Oğlum Hasan, az sonra bu güçsüzlük anının sana niye anlattığımı göreceksin. O uğursuz yılda kentimiz Granada'da olup biten her şeyi bilmeni istiyorum. Bunları bilirsen, pek çok kişinin yazgısına egemen olanların seni kötüye kullanmasına izin vermemeyi öğrenirsin belki. Kendi adıma ben, yaşamda değeri olan gerçekleri, şehzadeleri ve kadınları tanıyarak öğrendim. Temsilciler Boabdil'in tahtının bulunduğu elçiler salonuna alınmıştı. Tahtın iki yanında silahlı koruma görevlileri duruyordu. Boabdil'in yüzündeki çizgiler 30 yaşındaki bir adam için çokça derindi. Sakalına kır düşmüş, göz kapakları sarkmıştı. Önünde duran bakırdan oymalı koskocaman bir mangal bacaklarını ve göğsünü görmemizi engelliyordu. Muharrem ayının son günlerindeydik. Bu günler o yıl Hristiyan takviminin son günlerine denk gelmişti. Hava öylesine soğuktu ki insan Santeremli İbni Sara'nın Granada'ya geldiğinde yazdığı dizileri anımsamaktan kendini alamıyordu. Bu toprağın insanları dua etmeyin, yüz çevirmeyin size yasak edilenden. Ancak cehennemde bulacaksınız çünkü sizi rahatlatacak ateşi. Sultan bizi baştan bana iyicil gibi görünen bir gülümsemeyle karşıladı. Oturmamızı işaret etti. Yavaşçacık ve çekinerek oturdum. Daha konuşma başlamadan çok sayıda vezirin, devletin başka ileri gelenlerinin, subayların, ulemanın, her yerden gelen önemli kişilerin, Şeyh Estağfurullah'ın, Vezir el-Mudih'in, Doktor Ebu Hamr'ın ve daha dışarıda birbiriyle karşılaşmaktan kaçınan birçok kimsenin önümden geçtiğini gördüm. Salonda yaklaşık 100 kişi vardı. Boabdil orada bulunanları sessiz olmaya ve onu duyabilmek için kulaklarını dört açmaya zorlamak istercesine yavaş yavaş ve alçak sesle konuşuyordu. Bizlerse soluk almadan onu dinlemekteydik. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, yazgının kentimizin başına getirdiği bu tedirgin edici duruma ilişkin bir görüşü olan herkesin Elhamra Sarayı'na gelmesi için buyruk verdim. Görüşlerinizi açıklayın ve herkesin yararına olacak bir karara varın. Önerilerinizi göz önünde bulundurarak gerekenin yapılması için buyruk vereceğim. Önce vezirimiz El-Mulih görüşlerini açıklayacak. Bense sonuna dek konuşmadan sizleri dinleyeceğim. Bu sözlerden sonra yastıklara yaslanarak tek sözcük söylemedi. El-Mulih sultanın en güvendiği kişiydi. Efendisine övgülerle söze başlaması beklenirdi. Hiç öyle bir şey yapmadı. Şanlı Nasri hanedanının şanlı ahfadı diye söze başladıysa da konuşmasını daha değişik bir biçimde sürdürdü. Efendimiz, düşündüklerimi açık açık söylersen beni cezalandırmayacağınıza güvenmek isterim, dedi. Boabdil başını hafifçe eğerek söz verdiğini belirtti. Vezir, benim görüşüm o ki, diye söze başladı. Şimdi politikamız ne Tanrı'ya ne de ona inananlara bir hizmet değil. Burada 10 gün 10 gece konuşabiliriz fakat bu Granada'nın aç çocuklarının kaplarına ne bir buğday ne bir tek pirinç tanesi girmesini sağlar. Acı da olsa gerçekle yüz yüze gelmekten kaçınmayalım, gerçek olmayanı değerli takılarla süslü olsa da küçük görelim. Kentimiz büyük bir kent, barış zamanında bile gereksinimlerini karşılamak kolay değil. Her gün birçok kurban veriyoruz. Bir gün Ulu Tanrımız ölümün kucağına bıraktığımız bu suçsuz insanların hesabını soracaktır. Eğer yakın bir kurtuluş sözü veremezsek halkımızdan özveride bulunmasını isteyemeyiz. Güçlü bir Müslüman ordusu Granada'yı özgürlüğüne kavuşturmaya ve kuşatanları cezalandırmaya gelecek olsa, fakat kimse gelmiyor. bu ülkenin efendisi Kahire Sultanı'na ve Osmanlı Sultanı'na mektuplar yazdı. Size yanıt verdiler mi? Bu Abdil yanıt gelmediğini belirtmek için kaşlarını kaldırdı. Daha çok yakında Fas'ın ve Tlemcen'in Müslüman yöneticilerine ordularıyla yardıma gelmeleri için yazmadınız mı? Tepkiler ne oldu? Bu Abdil, soylu kanımız konuşmanıza engel oluyor fakat yerinize ben konuşacağım. Gerçekte Fas ve Tlemcen yöneticileri armağanlarla birlikte haberler gönderdiler. Fakat bize değil, Fernando'ya. Ona karşı savaşmayacaklarına söz verdiler. Bugün Granada yalnızdır çünkü sultanlığın öteki kentleri yenik düşmüş, başka Müslüman ülkeler yardım isteklerimize kulaklarını tıkamışlar. Bu durumda bizim için hangi yol kaldı? Ara ara vezirin söylediklerini onaylamak için homurdanan kalabalığın üstüne şimdi sessizlik çökmüştü. El-Muli sözlerini sürdürecekmiş gibi ağzını açtıysa da konuşmaktan vazgeçti, sustu, bir adım geriye çekilip yerine oturdu, gözlerini yere dikip bekledi. Üç kişi daha kalkarak sırayla kentin tezine teslim olması gerektiğini, sorumluların çok zaman yitirdiğini, sıradan insanların çektiklerini umursamadıklarını söyledi. Şimdi sıra toplantının başından beri yerinde sabırsızlıkla oturan Estağfurullah'taydı. Ayağa kalktı, alışkanlıkla sarığını iki eliyle tutup düzeltti, sonra gözlerini arabesk süslemeli tavana dikti. Vezir El-Muli zekası ve becerikliliğiyle ünlü bir kişidir, diye söze başladı. Eğer kendisini dinleyenlerin beynine bir şey kazımak isterse bunu kolaylıkla başarır. Bize bir iletisi var, beyinlerimizi bu ileti için hazırladı, sonra da sustu. Çünkü içmemizi istediği acı içki kupasını bize kendi elleriyle vermek istemiyor. Ve bu kupada ne var? Eğer bu sorunun yanıtını kendi diliyle söylemek istemiyorsa bunu ben yapayım. Vezir, Granada'yı Fernando'ya teslim etmemizi istiyor. Bize, direnmenin yararsız olduğunu, Endülüs'ten ya da başka bir yerden yardım gelmeyeceğini söyledi, Müslüman sultanların elçilerinin düşmanlarımızla anlaştığını açıkladı. Allah onların cezalarını versin. Yalnız onun bilebileceği cezalara çarptırsın. Fakat El-Muli bize her şeyi açıklamadı. Kendisinin haftalardan beri Rumilerle görüşmeler yapmakta olduğunu söylemedi. Granada'nın kapılarını onlara açmak için anlaştığını bizden gizledi. Estağfurullah yükselmekte olan homurtuları bastırmak için sesini yükseltti. El-Muli bize birkaç gün sonra yer alacak olan teslim törenini Granada halkını yenilgiye hazırlamak için biraz ertelediğini söylemedi. Yiyecek ambarlarının günlerce özellikle kapalı tutulduğunu, sokak gösterilerinin de vezirin adamlarınca gizlice düzenlendiğini bilmek umutlarımızı iyice kırmakta. Bugün Elhamra'ya çağırmamızın gerçek nedeni de eleştiri yapmamız değil, Granada'nın teslimi için verdikleri o haince karara arka çıkmamızdır. Bağırarak ve iğneleyerek konuşuyor, sakalı öfkeden titriyordu. İnanan kardeşlerim, kızmayın. Eğer El-Muli gerçeği bizden saklamışsa, bizi aldatmak istediğinden değil, zaman bulamadığındandır. Fakat Allah aşkına, gelin sözünü kesmeyelim, bırakalım. Son birkaç günde yaptıklarını ayrıntılarıyla bize anlatsın, izlenecek yol için sonra karar verebiliriz. Sözünü birdenbire bitirip oturdu, cübbesinin lekeli eteklerini titremekte olan elleriyle topladı. Odaya ölüm sessizliği çökmüş, bütün gözler El-Muli'ye çevrilmişti. El-Muli, boşuna bir umutla orada bulunanlardan birinin konuşmasını bekledi. Sonra gürler gibi ayağa fırladı. Şeyh, hepimizin bildiği gibi saygınlığı olan gözü pek biridir. Bu kente olan sevgisi, burada doğmamış olduğu için daha da saygıya değer. İslam dinine ilişkin coşkusu ise Müslüman olarak doğmadığı için her türlü övgünün üstünde. Engin bilgisi olan biridir. Dünya olaylarını ve din bilimini çok iyi biliyor. Bilginin kaynağı nerede olursa olsun çok iyi araştırıyor. Benimle Endülüs Sultanı'nın elçisi ve Kral Fernando'nun elçileri arasındaki görüşmeleri bilmesi bende hayranlıkla birlikte şaşkınlık da uyandırmıştır. Çünkü ona bunları ben anlatmadım. Dahası söylediklerinin gerçekten uzak olmadığını kabul etmem gerekir. Yalnızca durumumuzu düşmanlarımızın anlattığı gibi anlattığı için ona sitem etmek istiyorum. Onlar için önemli olan teslim tarihi, çünkü kuşatma çok pahalıya geliyor. bizim içinse sorun, kaçınılmazı birkaç gün ya da birkaç hafta geciktirmek değil. Bu, Kastilyalıların daha büyük bir öfkeyle üstümüze saldırmalarına neden olur ancak. Bizim için utku söz konusu olamayacağına göre, her şeyi yönlendiren Ulu Tanrı'nın yardımıyla elde edebileceklerimizi elde etmemiz gerekiyor. Yani kendimiz, eşlerimiz ve çocuklarımız için iyi bir yönetim, varsıllığımızın, tarlalarımızın, evlerimizin ve hayvanlarımızın elimizde kalması, hepimize Granada'da, dinimize göre Tanrı'nın ve Peygamber'in yolunda yaşama hakkı, camilerimizde tapınma hakkı, şeriat uyarınca zekattan ve öşürden başka vergi ödememek, kalmak isteyenlerin kalması, denizi aşıp mağaraya doğru gitmek isteyenlerin varsıllıklarını da götürebilmeleri veya gitme kararından önce onlara 3 yıl süre tanınması, taşınmaz mallarını Müslüman ve Hristiyanlara aynı fiyatla satma hakkı. Fernando'dan bunları elde etmeye çalışıyorum. Yaşadığı sürece kendisinin öldükten sonra da yerine geleceklerin koşullara uyacağına, kutsal kitap üstüne and içmesini sağlayacağım. Yanlış mı yapıyorum? Oradakilerin yanıtını beklemeden El-Mulih sözünü sürdürdü. Granada'nın saygıdeğer ileri gelenleri, size utku haberleri getirmiyorum. Fakat sizi yenilginin küçük düşürücülüğünden, toplu ölümlerden, kadınlarımızı ve kızlarımızı çirkin saldırılardan, onursuzluktan, kölelikten, varsıllığımızı yağmalanmaktan ve yıkımdan kurtarmaya çalışıyorum. Bunu yapabilmek için sizin desteğinize ve onayınıza ihtiyacım var. Sizlerin isteğine göre görüşmeleri keser ya da sürdürürüm ama yalnızca delilerle ikiyüzlülerden destek görsem de yine görüşmeleri uzatmam. Fernando'nun elçilerine barış anlaşmasını uzatmak için bin bir türlü neden uydurabilirdim. Fakat bu gerçekten de Müslümanların yararına olacak mıdır? Şimdi kış mevsimindeyiz. Düşman güçleri dağılmış durumda. Kar yağışı onları saldırıları seyrekleştirmeye zorluyor. Santa Fe'nin duvarlarıyla yolları kullanmamızı engellemek için yaptıkları barikatların arkasına sığınıyorlar. 3 ay sonra bahar gelecek. Fernando'nun açlıktan kırılmış olan kentimize saldıracak yeni, dinlenmiş birlikleri olacak. O nedenle şimdi anlaşma yoluna gitmeliyiz. Ancak şimdi Fernando bizim anlaşma koşullarımızı kabul edebilir, henüz bizim ona anlaşma karşılığında sunabileceklerimiz tükenmemişken. Görüşmenin başından beri sesini çıkarmadan oturmakta olan Ebu Hamır, geniş omuzlarıyla yanındakilere çarparak yerinden fırladı. Ona bir şeyler verebileceğimizi söylüyorsunuz. Ne verebiliriz? Niye sözcükler boğazınızda tıkanıp kalıyor? Fernando'ya sunmak istediğiniz altın bir mumluk değildir. Ne de bir onur kaftanı, ne de 15 yaşında bir köle kız. Fernando'ya sunmak istediğiniz bir kenttir. Ozan'ın, eşin benzerin yok Granada, ne Mısır'da, ne Suriye'de, ne de Irak'ta. Bir gelinsin sen, bu topraklarda çeyizin, diye yazdığı kent. Sayın Vezir, Fernando'ya sunmak istediğiniz Elhamra Sarayı'dır. Güzeller güzeli, harikalar harikası Elhamra. Çevrenize bir bakının kardeşlerim. Gözlerinizi yavaşça çevrenizde gezdirin ve babalarımızın, dedelerimizin az bulunur güzel bir mücevher gibi oymalarla süslediği bu odaya bakın. Bir daha belki adım atamayacağınız ya da belki ancak köle olarak girebileceğiniz bu odayı belleklerinize kazıyın ki ileride anımsayabilesiniz. Doktor ağlıyordu. Orada bulunanların birçoğu yüzünü kapatmıştı. Doktor kesik kesik ve boğuk bir sesle sözünü şöyle sürdürdü. 800 yıl yeryüzünü bilgimizle aydınlattık fakat güneşimiz tutulma konumuna girdi. Her şey kararmakta. Ve senin için Granada, senin ışığın yok olmadan önce son kez parlayacak. Fakat seni söndürmek için üfürmemi bekleme benden. Yoksa benden sonrakilerin yüzüme tükürmelerinin anısını kıyamete değin unutamam. Oturmaktan çok yerine çöktü. Sessizlik bozulmadan önce çok ağır, çok yavaş birkaç saniye geçti. Sonra estağfurullah Ebu Hamra olan hıncını unutarak konuşmaya başladı. Doktorun söyledikleri çok doğru dedi. Vezirin inançsızların kralına sunmak istediği şey kentimizdir. Kiliseye çevrilecek camileri, Kur'an'ın bir daha okunup incelenmeyeceği okulları ve gizlisi saklısı kalmayacak olan evlerimizle bizim kentimiz. Vezirin Fernando'ya sunmak istediği şey bizlerin yaşam ve ölüm hakkımızdır. Çünkü Rumelilerin anlaşmalarında ve antlarında ne ölçüde inanç olduğunu çok iyi biliyoruz. 4 yıl önce Malaga halkına kente girip kadınları ve çocukları tutsak almadan önce haklarına saygı ve can güvenliği sözü vermemişler miydi? El Muli, Granada'da benzer olayların yer almayacağına güvence verebilir misiniz? Vezir öfkeyle, size hiçbir şey için güvence veremem dedi. Benim de bu kentte kalacağıma ve onun evlatlarının yazgısını paylaşacağıma, Ulu Tanrı'nın bana verdiği bütün gücü, sözleşmenin koşullarının uygulanması için harcayacağıma söz verebilirim ancak. Bizim yazgımız, Fernando'nun elinde değil, Ulu Tanrı'nın elinde. Bugün bize bağışlamadığı utkuyu bir gün göstermek de onun elinde. Bugün ne durumda olduğumuzu biliyorsunuz. Bu tartışmayı daha çok uzatmanın anlamı yok. Bir karara varmalıyız. Kastilyalılarla anlaşma yapılmasını isteyenler, Nasri Hanedanı'nın sözünü söylesinler. Elçiler salonunun her yanında şu sözler yükseldi. Utkuyu ancak Tanrı bağışlayabilir. Herkesin sesi karardı fakat üzgündü. Kısa bir süre önce savaş çığlıkları atan bu sesler o yıl geri çekilmenin acısını tatmışlardı. Aralarında kimileri Tanrı'ya sitemler ediyordu belki de. Tanrı bizi kuşkulardan ve inançsızlıktan korusun. Orada bulunanların çoğunun onayını sağladığını görünce boğap dil konuşmaya başladı. Önce herkesi elinin bir devinimiyle susturdu, sonra inananlar kendi aralarında düşünce birliğine vardılar ve karar aldılar dedi. Barış yolunu izleyeceğiz. Elbette Tanrı bizim için en iyi yolu gösterecek. O dinler ve o karşılık verir. Sultan sözünü bitirmeden estağfurullah kapıya doğru davrandı. Öfkesinden ötürü daha da topallıyordu. Dudaklarında şu korkunç sözler döküldü. Tanrı'nın kitabında siz insanlar arasında en üstün ulussunuz dediği izler miydik? Elhamra'da yapılan toplantının akşamında bütün Granada konuşulanları öğrenmişti. Sonra hep aynı noktada yoğunlaşan bir yığın dedikoduyla dolu bekleyiş işkencesi başladı. Dedikoduların çevresinde yoğunlaştığı nokta şuydu. Kastilyalıların kente giriş günü ve saati. Annem şöyle anlatıyordu. Safer ayının son haftası İsa Mesih'in selam üzerine olsun doğum günü yortusundan bir gün önce süslü Sara beni görmeye geldi. Sepetinden leylak rengi ipek bir kumaşa özenle sarılmış bir kitap çıkardı. Gülümsemeye çalışarak sen de ben de okuyamıyoruz dedim ona. Fakat o tüm neşesini yitirmişti soğuk bir sesle bunu dayı oğluna göstermek için getirdim dedi. Bizim bilgelerimizden biri Rabbi İshak ben Yahuda yazmış bir tufan olacak diyormuş kandan ve ateşten bir tufan. Doğa yaşamını bırakıp kentte kokuşmayı yeğleyen insanları etkileyecek bir ceza. Sesi kısılıyor, elleri titriyordu. Dizlerimde oturuyordun oğlum. Seni göğsüme bastırıp ensenden öptüm. Saraya, kötülemekten çok öfkeyle, seni uğursuzluklar habercisi diye çıkıştım. Günlük dertlerimiz bizi yeterince bunaltmıyor mu? Kötü yazgımız için ön biliciye gerçekten gereksinme duyuyor musun? Fakat Yahudi kadın bildiklerini ille de söylemek istiyordu. Rabbi İshak sık sık Kral Fernando'yu görmeye gider. Pek çok gizi bilir o. Eğer peygamberlerin dilini kullanıyorsa bize başka bir yolla anlatamayacaklarını duyurmak istiyordur. Belki size Granada'nın Hristiyanların eline geçeceğini duyurmak istiyordur ama o da bir giz olmaktan çıktı. Onun sözlerinin anlamı bunun ötesinde. Bu, seferat ülkesinde Yahudiler için soluyacak hava, içecek su kalmadığını söylemek istiyor. Gerçekte çok coşkulu bir insan olan Sara öylesine umutsuzdu ki güçlükle konuşuyordu. Seni böylesine umutsuzluğa sürükleyen bu kitap mı diye sordum. Bir şey daha var dedi. Bu sabah duyduğuma göre yakın akrabalarından biri 10 kişiyle birlikte Toledo yakınlarında La Guardia'da canlı canlı yakılmış. Büyücülükle ve bir Hristiyan çocuğu kaçırıp İsa gibi çarmıha germekle suçlanmışlar. Engizisyon hiçbir şey kanıtlayamamış, öldürüldüğünü söyledikleri çocuğun adını bile belirtememişler, ölüsünü gösterememişler. O yörede yitik bir çocuk bile yokmuş fakat su işkencesiyle ve dayakla Yusuf ve arkadaşları da herhangi bir suçu işlediklerini kabul edebilirlerdi. Annem, Granada'da da Yahudilerin başına böyle şeyler gelebilir mi diye sormuş. Bana nefret dolu gözlerle baktı, dedi annem. Onu nasıl aşağı sadığımı anlayamadım ama beni bağışlamasını istedim. Bana fırsat vermedi. Bu kent alındığı zaman sizin altınlarınıza ve evlerinize bizimkilerden daha mı az el konulacağını sanıyorsun, dedi. Yoksa ateşin Şem'in oğullarından kimine daha iyi davranacağını mı düşünüyorsun? Granada'da hepimiz bir gemide gibiyiz. Birlikte yüzdük, birlikte batacağız. Yarın göç yolunda hep birlikte. Çok ileri gittiğini ayrımsayarak birden durdu. Sözlerinin etkisini yumuşatmak için geniş yenli giysisi içindeki kollarını bana doladı. Başını omzuma koyarak ağlamaya başladı. Misk kokusu genzime doluyordu. Onu bu davranışından ötürü kınamıyordum. Çünkü sözünü ettiği tehlikeler beni düşlerimde de uyanıkken de tedirgin ediyordu. Ölmekte olan bu kentin yetimleri gibiydik, kız kardeştik. Acı yazgımıza alışırken eve dönen babanın ayak seslerini duyduk. Yatak odamdan onu çağırdım. Merdivenden çıkarken giysimin ucuyla gözlerimdeki ve yanaklarımdaki gözyaşlarını sildim. Sara da çarçabuk başını ve yüzünü örttü. Muhammed'in gözleri kan çanağı gibiydi. Onu utandırmamak için görmezlikten geldim. Sara, okuyup açıklaman için bir kitap getirmiş, dedim. Baban uzunca bir süreden beri süslü Sara'ya karşı bir tutum içinde değildi artık. Öfkesini unutmuştu. Onunla konuşmaktan, görüş alışverişinde bulunmaktan hoşlanıyordu bile. Ayrıca görünüşünden ötürü ona takılıyor, Sara ise hiç alınmadan, kızmadan gülüyordu. O gün şakalaşmak için baban Sara'dan daha iyi bir durumda değildi. Tek sözcük etmeden kitabı Sara'nın elinden aldı, kapı aralığına bağdaş kurup oturdu. Bir saatten daha uzun bir süre kitaba gömüldü, biz de hiç ses çıkarmadan onu seyrettik. Sonunda baban kitabı kapattı, düşünceye daldı. Görmeyen gözlerle benden yana baktı. Çok zaman önce baban Süleyman bana, büyük olaylardan önce dünyanın sonu ile ilgili kitapların hep çıktığını, kimilerinin Ulu Tanrı'nın buyruklarını yıldızların devinimlerine ve insanların yanlış davranışlarına bakarak anlamaya çalıştıklarını söylemişti. İnsanlar böyle kitapları gizlice elden ele geçirirler, okuyup rahatlarlar çünkü her birinin talihsizliği büyük bir su taşkınındaki bir damla gibi bu kitapların içinde unutulur. Sara, bu kitap halkınızın yazgınız kapıyı çalmadan buradan ayrılacağını yazıyor. Yapabildiğinizce erken bir zamanda çoluk çocuğunuzu alıp bu ülkeden gidin. Sara duyduğu acıyı göstermek için yüzünü açtı. Nereye gidebilirim? Bu bir sorudan çok bir umutsuzluk çığlığıydı. Baban kitabı karıştırarak, bu adam İtalya'yı veya Osmanlı topraklarını öneriyor, dedi. Denizi geçip Mağrib'e bile gidebileceğinizi söylüyor. Orası daha yakın. Bizler de oraya gideceğiz. Kitabı bıraktı, ikimize de bakmadan odadan çıktı. Babanın yurdumuzu bırakıp gitmekten ilk söz edişiydi bu. Ona bu kararı nasıl vardığını, ne gibi hazırlıklar yaptığını sormak istiyordum ama o anda bunu yapmamamın daha doğru olduğuna inandığım için sustum. Ertesi günü ben sormadan kendi isteğiyle ve Verda'nın duymaması için çok alçak sesle konuyu kendisi açtı. Birkaç gün süreyle topların ve mancınıkların sesi çıkmamış, durmadan kar yağıyormuş. Kar kentin üstünde kimsenin bozamayacağı bir barış ve erinç örtüsü gibiymiş. Çarpışma yokmuş, sokaklarda yalnızca çocukların sesleri duyuluyormuş. Kent zamanın onu unutmasını diliyormuş, fakat zaman geçiyormuş. Hristiyan takviminin 1492 yılı, Hicri 897 yılının Safer ayının son gününde başlamış. Gün doğmadan önce kapımıza hızlı hızlı vurulduğunu duyan annem, uyanıp o gece Verda ile birlikte olan babamı uyandırmış. Babam kapıyı açmaya gitmiş. Kapıyı vuranlar sultanın subaylarından birkaçıymış. Babamın atıyla birlikte onları izlemesini söylemişler. Daha birkaç düzine kişi toplamışlarmış. Topladıkları arasında daha sakalı çıkmamış, yüzleri karın ışığıyla parlayan delikanlılar da varmış. Muhammed giyinmek için içeri girmiş, sonra yanında iki askerle atını almak için evin arkasındaki ağara gitmiş. Annem kucağında yarı uyur, yarı uyanık olan ben kapı aralığında duruyor, Verda da onun omuzları üstünden olanları izliyormuş. Annem subaylara sorular soruyor, kocasını nereye götürdüklerini anlamaya çalışıyormuş. Subaylar, El-Mulih'in onlara hemen görmek istediği kişilerin listesini verdiğini, korkulacak bir durum olmadığını söylemişler. Babam da giderken korkmasına gerek olmadığına onu inandırmaya çalışmış. Elhamra'nın önündeki tablo alanına vardıkları zaman Muhammed, doğmakta olan günün yarı aydınlığında atları üstünde kalın yünlü pelerinlerine sarılmış 500 kadar kişinin alanı doldurduğunu görmüş. Yaya ve atlı 1000 kadar asker tutukluların çevresini almış fakat onlara kötü davranmıyorlarmış. Yalnızca kaçmalarını engellemek için çevrelerini sarmışlarmış. Sonra bu büyük kalabalık en önde yüzü örtülü bir atlı, iki yanda da askerler olmak üzere sessizce ilerlemeye başlamış. 7 basamak kapısından geçip duvarlar boyunca ilerleyip Neşt kapısından kent dışına çıkmışlar. Sessiz ve titremekte olan kalabalık donmuş olan Genil kıyısında bir kiraz bahçesinde durmuşlar. Gün doğmuş ama ince yeni ay daha ufuktaymış. Yüzü örtülü adam örtüsünü açmış ve yanına tutuklular arasından kentin 12 seçkin kişisini çağırmış. Bu adamın El-Mulih olduğunu görünce kimse şaşırmamış. El-Mulih korkmamalarını, daha önce durumu onlara açıklayamadığı için kendisini bağışlamalarını istemiş. Kentten olaysız herhangi bir tepkiye fırsat vermeden çıkmamız gerekiyordu demiş. Fernando, kentin seçkin ve büyük ailelerinden 500 kişinin kendisine tutsak olarak verilmesini istemişti. Böylece kendi birlikleri kente bir tuzak korkusu olmadan girebilecek. Ayrıca biz de kent teslim edilirken kan dökülmemesini veya olumsuz bir durumla karşılanılmamasını istiyoruz. Herkese kendilerine çok iyi davranılacağını ve bu durumun çok çabuk sona ereceğini duyurun. Haber, birkaç hoşnutsuzluk mırıltısı dışında hiçbir tepkiyle karşılaşılmadan yayılmış. Birçokları böyle bir amaçla seçilmiş olmaktan gurur duyuyor, kimileri de düşman kente girerken kendileri bir tehlikeyle karşılaşamayacakları için seviniyorlarmış. Bu duygular içinde bulundukları durumun koşullarını hafifletiyormuş. İçlerinde babamın da bulunduğu kimileri ise o çok önemli saatlerde eşleri ve çocuklarıyla bulunmayı yeğe tutuyorlarmış fakat yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını ve sonunda yine Tanrı'nın isteğinin olacağını biliyorlarmış. Yarım saatten uzun durmamışlar, Genil'den hep bir taş atımlık uzaklıkta batıya doğru ilerlemişler. Kısa bir süre sonra ufukta Kastilyalılar görünmüş. Karşılaştıkları zaman Kastilyalıların komutanı El-Mulih'i yana almış. El-Mulih'in verdiği komutla Granadalı askerler atlarını geriye döndürerek kente doğru yola çıkmışlar. Fernando'nun askerleri tutsakların çevresinde Granadalı askerlerin yerini almış. Ay batmışmış. Konvoy öncekinden daha büyük bir sessizlikle, daha bir hüzünlü Santa Fe duvarlarına doğru ilerlemiş. Muhammed uzaktan biraz merak, biraz da korkuyla baktıkları ordugahın önünden geçerlerken ne tuhaf diye düşünmüş. Yeni kentlerini bizim eski taşlarımızla kurmuşlar. Her yanda büyük bir saldırı için hazırlıklar göze çarpmaktaymış. Görünüşe göre Kastilyalılar son bir çarpışmayı ya da kıskaca aldıkları kentte bir kıyıma hazırlanıyorlarmış. Tıpkı Granada'nın arenalarında öldürülüp de parçalamaları için köpeklere bırakılan bir boğa gibi. O gece tutsaklarla birlikte Santa Fe'de kalan vezir, 1492 yılının 1 Ocak günü anlaşmalar çerçevesinde Hristiyan askerlerle birlikte Granada'ya döndü. Babamla öteki tutsakların izlediği yoldan geri dönerek halkı kuşkulandırmamak için kente gece girmişler. Ertesi günü subaylar Comares Kulesi'ne gitti. Boabdil'den kentin anahtarlarını aldı. Kısa bir süre sonra aynı gizli yolu izleyerek birkaç yüz Kastilyalı asker daha Granada'ya gelip kaleye yerleşti. Bir piskopos saat kulesine bir haç yerleştirdi. Askerler Kastilya, Kastilya, Kastilya diye 3 kez bağırarak alkışladılar. Bu sesleri duyan Granadalılar düşünülemeyenin sonunda gerçekleştiğini anladılar. Bu denli boyutlardaki büyük bir olayın böylesine küçük tedirginliklerle olup bittiğine, şaşırıp gözleri buğulanana, dizlerinde güç kalmayana dek şarkılar söyleyip dualar ettiler, namaz kıldılar. Haberler yayıldıkça kent halkı, kadın erkek, Müslüman, Yahudi, varsıl ve yoksul, herkes sokaklara döküldü. şaşkınlık içinde fakat en küçük bir gürültü duyduklarında yerlerinden sıçrayarak dolaşmaya başladılar. Annem beni birçok sokaktan geçirip Sabika'ya kadar götürdü. Orada birkaç saat durduk. Elhamra çevresinde olup biten her şeyi izledik. Sanıyorum o gün Kastilyalı askerlerin kale duvarları üstünde şarkılar söylediklerini, bağırarak dolaştıklarını anımsayabiliyorum. Öğleye doğru askerler sarhoş olup kent sokaklarında dolaşmaya başlayınca Selma kocasını beklemek için evine döndü. 3 gün sonra babamla birlikte götürülen komşularımızdan biri, 70 yaşını aşmış bir noter, evine geri getirildi. Hastaymış gibi görünmüş, Kastilyalılar da ellerindeyken ölür diye korktuklarından onu eve getirmişler. Annem ondan hangi yolu izlediklerini öğrenmiş. Ertesi sabah erkenden, gün doğarken kentin güneyinde Genil'e yakın Neç kapısında durup beklemeye karar vermiş. Eğer bizi durdurup sorguya çekerlerse bir dindaş olarak Verdan'ın da yanında bulunmasının iyi olacağını düşünmüş. Gün doğduktan 1 saat sonra annemin kucağında ben, Verdan'ın kucağında da kız kardeşim Meryem olmak üzere yola çıktı. Don tutmuş kar üstünde kaymamak için her ikisi de çok yavaş yürüyordu. Eski Kaspa'dan, Kadı Köprüsü'nden, Mağuror Mahallesi'nden, Yahudi Granada'sından, Çömlekçiler Kapısı'ndan hiç kimseye rastlamadan geçtik. Arada bir duyduğumuz kapkacak sesleri olmasa, boşaltılmış bir hayalet kentin sokaklarından geçmekte olduğumuzu düşünebilirdik. Oysa etten kemikten yapılmış insanlar yemek yemek zorundaydılar. Yemek pişirmek için kullandıkları kapların sesleri bize kentin henüz boşaltılmamış olduğunu anımsatıyordu. Annem yüksek sesle, "Gerçekten gündüz mü? Niye Neç kapısında bekçi yok?" diye sordu. Beni yere bırakıp kapılardan birini itti. Kapı kolayca açıldı. Çünkü zaten yarı açık duruyordu. Hangi yola sapacağımızı tam bilmeden kentten çıktık. Duvarların çok az ötesine dek gidebilmiştik ki çok değişik bir görüntüyle karşılaştık. Şaşkınlıktan kala kalmıştık. Bize doğru 2 tümen atlı gelmekteydi. Biri sağdan ve Genil yönünden 4 nala, öteki solumuzdan Elhamra yönünden ve çok olağan dışı bir yürüyüşle yaklaşmaktaydı. Az sonra Elhamra yönünden gelen atlılardan biri öne çıktı ve biraz daha hızlı ilerledi. Hemen kentten yana dönüp az önce çıkmış olduğumuz kapıdan içeri girdik ve görünmeden olayları izleyebilmek için kapıyı aralık bıraktık. Elhamra yönünden gelen atlı bize yaklaşınca annem bir çığlık atmamak için kendini zor tuttu. "Bu Abdil bu," dedi, yüksek sesle konuşmuş olmaktan korkarak. Ben de kız kardeşim de sessiz durmamıza karşın ses çıkarmamam için elini ağzıma kapattı. Meryem de ben de gözlerimiz önünde yer alan olağan dışı olaylara kendimizi kaptırmıştık. Sultanın kaşlarına dikilen kocaman sarığını görebiliyordum. Atı gözüme renksizmiş gibi görünüyordu. Oysa karşı yönden yaklaşmakta olan düşman atları çok renkliydi. Altın ve ipeklerle kaplıydılar. Bu Abdil atından inmek istediyse de Fernando bir elini kaldırıp ona engel oldu. Sultan kendisini yenilgiye uğratan krala yaklaşarak elini öpmek için davrandı. Kral geri çekilip onu durdurdu. Ona doğru uzanmış olan Bu Abdil, Fernando'nun ancak omzunu sarabildi. Böylece Fernando, Bu Abdil'e sanki hala sultanmış gibi davranmış oldu. Ama artık Granada sultanı değildi elbette. Kentin yeni sahipleri ona Alpacarra dağlarında ailesiyle birlikte yerleşebileceği küçük bir toprak vermişlerdi. Neç kapısındaki sahne ancak birkaç saniye sürmüştü. Hemen arkasından Fernando ile Isabel Elhamra'ya doğru ilerlerken biraz geri çekilmiş olan Bu Abdil kendi yoluna gitmeden önce bir an dönüp geriye baktı. Atın öylesine yavaş sürüyordu ki birlikte olduğu kişiler az sonra ona yetiştiler. Yüzü aşkın at ve katır, kadınları, erkekleri, çocukları ve sandıklarla bohçalara sarılmış eşyaları taşımaktaydı. Ertesi günü babasının ve dedesinin kemiklerini mezarlarından çıkarıp düşman elinde kalmamaları için birlikte götürdüğü söyleniyordu. Ayrıca bütün varsıldığını birlikte götüremeyeceği için Koler Dağı'ndaki mağaralara saklattığı anlatılıyordu. Kaç kişi o gömüyü bulmaya çalışmıştı? Yaşamım boyunca Bu Abdil'in altınları bulmayı düşleyen kimselere rastladığımı söylesem inanır mısınız? Kennaz diye bilinen ve işleri yalnızca gömü aramak olan kişilerle de karşılaştım. Fas'ta öyle çok Kennaz var ki bunlar düzenli olarak toplanırlar. Ben Fas'tayken bu insanlar gömü ararken kazıları sırasında zayıflattıkları yapılarda oturanlar onları dava ettikleri zaman kendilerini savunması için bir temsilci bile tutmuşlardı. Kennazlar eskiden prenslerin gömdükleri varsıllıklarının bulunmaması için büyü yaptırdıklarına inanırlar. Bu nedenle büyüleri bozdurmak için sık sık büyücülere koşarlar. Ne zaman bir Kennaz'la konuşsanız kesin ki size bir yeraltı geçidinde altın ve gümüşleri gördüğünü, fakat büyü bozucu sözcükleri iyi bilmediği ya da üstünde gerekli kokular bulunmadığı için onlara el süremediğini yeminler ederek anlatacaktır ve size el sürmenize izin vermeden gömülerin bulunduğu yerleri anlatan bir kitap gösterecektir. Ben kendi adıma Nasri sultanlarının yüzyıllardan beri biriktirdikleri varsıllığın Endülüs topraklarına gömülüp gömülmediğini kesin olarak bilmiyorum. Fakat Boabdil ülkesinden giderken bir daha dönmek umudu yoktu. Rumilerse giderken istediği her şeyi götürmesine izin vermişlerdi. Boabdil varsıl fakat mutsuz olarak unutuluşa doğru yol alıyordu. Granada'yı görebileceği en son sırta ulaşınca uzun bir süre devinimsiz olarak üzgün bir yüzle ruhsal bir uyuşukluk içinde kente bakmış. Kastilyalılar bu sırtlara Arap'ın son iç çekişi adını vermişler çünkü derler ki düşmüş sultan orada utanç ve pişmanlıktan seller gibi gözyaşı dökmüş. Annesi Fatma da bir erkek gibi savunamadığın ülken için şimdi bir kadın gibi ağlıyorsun demiş. Babam şöyle anlatıyordu. Bu kadının gözünde son olaylar yalnızca Kastilyalıların utkusu değildi. Belki de en başta kendisinin öcü alınmaktaydı. Bu sultan kızı, bir sultan eşi, bir sultan annesi olan Fatma siyasete ve saray oyunlarına hiçbir tehlikeye atılmayı göze alamayan, büyük amaçları olmayan, keyfine düşkün Boabdil'den daha çok karışmıştı. Güzel tutsak Süreyya ile evlenmiş olduğu için kocası Ebul Hasan'ı suçlamaktan hiç geri durmayan Fatma oğlunu babasını tahttan indirip yerine geçmesi için kışkırtmıştı. Kocasının gözdesini kovan ve çocuklarını tahttan uzaklaştıran da yine Fatma'ydı. Fakat Deniyalı ozanlardan birinin dediği gibi yazgı bir bukalemunun derisinden bile daha değişkendir. Fatma Granada'dan kaçarken Süreyya yine eski adını İzabel de Solis adını aldı. İki oğlu Sad'la Nasır da Granada'da vaftiz edilerek Don Fernando ve Don Juan adlarıyla Granada prensleri oldular. Sultan ailesinden babalarının inançlarına hainlik edip İspanya soyluları arasına katılan yalnızca onlar değildi. Savaş yanlılarının kahramanı Yahya En-Neşt onlardan önce vaftiz olup Granada Venegas dükü unvanını almıştı. Kentin düşüşünden sonra Yahya, Algoezel başkanlığına yani polis müdürlüğüne atanmıştı. Bu da Kastilyalıların büyük güvenini kazanmış olduğunu gösteriyordu. Onları izleyen birçok kişi arasında sultanın yazıcısı Ahmet'in Fernando'nun casusu olduğundan kuşkulanıyordu herkes. Yenilgiyi izleyen günlerde toplumda ahlak bozulmaya başlar. Şimdi burada Yahya'yı El-Mulih'ten daha az düşünüyorum. Çünkü Fernando ile görüşmeleri sırasında Granada'nın dullarını ve yetimlerini gözetmeye çalışırken kendini de unutmamıştı. Granada'nın ustaca aceleye getirdiği teslimi karşısında Fernando'dan geniş topraklara ek olarak 20 bin Kastilya altını almıştı. Öteki devlet ileri gelenleri de Rumelilerin egemenliğine hiç güçlük çekmeden uyum sağlamışlardı. Fernando ile geçirdiği Granada'da Müslümanların toplu olarak kentten ayrılmalarını istemiyormuş gibi davranıyordu. Yaşam eski akışına hemen dönmüştü. Kral ve kraliçenin kente gelişlerinin ertesi günü tutsaklar evlerine dönmüşlerdi. Babam kendisine bir prensin konuğuymuş gibi davranıldığını anlattı. Santa Fe'de kendisi de arkadaşları da hapsedilmemişlerdi. Görevleri onları gözaltında bulundurmak ve sarhoş ve taşkın askerlerin saldırılarından korumak olan muhafızlar yanında küçük kümeler halinde sokaklarda ve çarşıda dolaşabiliyorlardı. Bu gezintiler sırasında birisi babama bir içki evinin kapısında bütün Santa Fe halkının alayla söz ettiği Cenovalı bir gemici göstermiş. Santa Fe'liler ona Cristobal Colon diyorlarmış. Bu adam yeryüzünün yuvarlak olduğunu ve hep batıya gidilirse Hint adalarına ulaşılabileceğini savunuyor, gemi elde etmeye çalışıyormuş. Elhamra'nın varsıllığını bu amaç için istediğini de saklamıyormuş. Haftalardır Santa Fe'de kral ve kraliçeyi görmeye çalışıyormuş. Arada seçkin kişiler olmasına karşın kral ve kraliçe onunla karşılaşmak istemiyorlarmış. Adam kabul edilmeyi beklerken ricada bulunmak için sık sık mektuplar yazıyormuş ama bu mektuplar o savaş günlerinde kral ve kraliçeyi kızdırmaktan başka bir işe yaramıyormuş. Muhammed bu Cenovalı'yı bir daha görmemiş ama ben ondan söz eden birçok kişiye rastladım. Babam eve döndükten bir süre sonra Dük Yahya onu arayıp tartıcı olarak işe başlamasını, çünkü çok yakında çarşılara yiyecek maddelerinin geleceğini, dolanlara fırsat vermemek için çok dikkatli olmak gerektiğini söyledi. Dönmeyi görmekten nefret etse de sonunda babam öteki polis şefleriyle çalışmış olduğu gibi çalışmaya başladı. Bu adamın eskiden Granada'nın ileri gelenlerinden olduğunu anımsadıkça içinden ona küfürler yağdırıyordu. Kimi kişiler onu çok iyi tanıyorlar, Boabdil'e karşı çıktığı günlerdekinden daha çok eleştiriyorlardı. 2. kaset, 1. yüzün sonu.